Merhabalar, Kendine İyi Davran podcast serisine sadece podcast'e özel çekilmiş bir kayıtla karşınızdayız. Bugün benim için çok değerli olan bir konuğum var, Doktor Sertaç Doğanay. Kendisini aslında uzun zamandır LinkedIn'de takip ediyordum ama bir Clubhouse etkinliğinde beraber bulununca tanışma fırsatımız da oldu. Böyle ilham verici kişiliklerle beraber sohbet etmenin birçok insana da ilham verici olacağını düşündüğüm için onu çağırdım ve sağ olsun bir bayram vakti bu kaydı yapıyoruz. Kırmayıp geldi. Hoş geldin Sertaç.
Hoş bulduk be ya. Zevktir benim için. Türkiye'nin 2020'de en çok dinlenen podcast'ine konuk olmak gerçekten hem büyük heyecan, hem büyük gurur, hem de büyük mutluluk. Çok teşekkür ederim davetin için.
Valla inşallah bakalım 2020 devam ediyor. Bakalım bu seneyi nasıl bitireceğiz? Bu sene de öyle olacak mı? Önemli olan bir insanlara faydalı olabilmek tabii ki de. Şimdi ben seni tanıyorum ama dinleyenlerimizin de seni tanımasını isterim açıkçası. Şöyle bir özgeçmişine biraz önce programa başlamadan önce bakarken bir İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi mezunusun değil mi? Bir doktorluk kimliğin var. Bir yandan kurumsal hayatta yöneticilik, pazarlama orada öyle bir hayatım var ve bütün bunların haricinde bir radyocu kimliğim var ve bir dönem şöyle bir şeyden bahsediyorsun, aynı anda 4 radyoda program yaptığın bir dönem var. Sonrasında bırakıyorsun, şu anda mesela sosyal medyada teknoloji, girişimcilik, inovasyon gibi konularda bence çok güzel paylaşımlar yapıyorsun ki bu arada şunu da söylemek isterim. Sertaç'ı takip etmeyenler için LinkedIn, Instagram ve diğer hesaplarını açıklamalar kısmına linkini koyacağım. Kesinlikle bence takip etmelisiniz. Kimdir Sertaç? Yani bu kadar çok yönlü olmak maymun iştahlı mısın? Ya da ne bileyim çok hiperaktif misin? Nedir? Olayın nedir yani?
hiperaktif olduğumu söyleyemem. Fakat ilgi alanlarımın hızla değiştiğini söyleyebilirim. O benim çocukluğumdan gelen bir şey. Bir de kendi kendimi öğrenebilme gibi bir becerim var benim. O yıllar içerisinde biraz daha gelişti. Ama ilkokul öncesine dayanıyor aslında. Yani ben işte 5,5-6 yaşındayken rahmetli babamın da desteğiyle, ama böyle zorlamasıyla değil, hani gerçekten böyle gönüllü desteğiyle kendi başıma okumayı yazmayı öğrenmiştim. Yani ilkokula daha başlamadan, birinci sınıfa başlamadan ben okur yazar haldeydim. O yüzden birinci sınıfı okumadım ben. Direkt 2'den başlattılar beni. Onun da tabii hayatımda bir sürü olumlu olumsuz etkisi oldu. Yani kendimden bir yaş büyüklerle okumaya başladıktan sonra, gerçi boyum biraz uzun da hani onlarla anlaşmakta çok zorlanmıyordum ama kolay da değildi. Yani 30 yaşındaki bir insanın 35 yaşındaki biriyle anlaşması çok zor değil ama 6 yaşındaki bir çocuğun 7 yaşındakilerle beraber okuması birazcık zor. O belki birazcık bende adaptasyon becerisini geliştiren şeylerden bir tanesi oldu. Ben hep astronot olmak istiyordum. Yani işte ortaokulda sorduklarında, işte ilkokulda sorduklarında hep astronot olmak istiyorum derdim. Uzayla böyle bir ilgim vardı. O zaman tabii bilim, teknoloji böyle çok kullandığımız tabirler değil. Teknoloji çok hızlı gelişmiyordu o dönemlerde. Yani 80'lerden bahsediyorum. Sonra lise 1'de ben bir film izledim Beyhan. Bu Good Morning Vietnam, Günaydın Vietnam filmi.
Bu arada hemen bir parantez açacağım. Yaptığımız bir kayıt var YouTube'da beraber Sertaç'la. O gün izledim, ben izlememiştim, ismini duymuştum. Gerçekten inanılmaz güzel bir film. Yani senin sayende izledim diyebilirim, yani teşekkür ederim bu önerin için de. İzlemeyenler de, izlemiş olanlar da muhtemelen eskiden izlemiştir. Bir daha izleyin yani, kesinlikle izlenmesi gereken bir film.
Çok sevindim beğendiğini, biliyorum onu izlediğini, yorumlarını da iletmiştin zaten. Toprağı bol olsun, bir süre önce kaybettiğimiz, benim de çok sevdiğim Robin Williams'ın başrolünü oynadığı bir film bu. Good Morning Vietnam, Günaydın Vietnam. Bir Amerikalı askeri canlandırıyor, işte Vietnam'daki askerleri motive etmeye yönelik radyo programları yapan. O zaman tabii özel radyolar yok, yani sene 90, 89-90'da falan izlediğim bir film bu. Gerçekten öyle büyük bir heyecan oldu ki bende, dedim ki günün birinde ben böyle bir radyocu olmak istiyorum. Yani insanları hiç görmediğim, belki binlerce kilometre uzaktaki insanları sesimle neşelendirmek istiyorum. Onları harekete geçirmek istiyorum. Onlara umut vermek istiyorum, ilham vermek istiyorum. Tabii bu sözcüklerle değil, yani o günkü halimle bu sözcüklerle değil ama içimden geçen şeyler bunlardı. Sonrasında 92 senesinde ben İstanbul Tıp'ta okumak için İstanbul'a geldiğimde tam da özel radyoların açıldığı dönem. Hatta bir dönem kapanmıştı, böyle siyah kurdelelerle o dönem eylemler yapmıştık, radyomu geri istiyorum diye. Sonra tekrar açılmıştı özel radyolar. Tam o dönemde ben tabir yerindeyse kafayı kırıp hiçbir deneyimim olmamasına rağmen gidip bir özel radyonun müdüründen randevu rica etmiştim. Demiştim ki ben çok seviyorum müziği, ondan sonra işte şunları yaptım, okulda bunlarla ilgileniyorum. Sizden herhangi bir maddi beklentim yok. Bana böyle bir haftada bir saatlik bir süre verir misiniz? Çok şaşırmıştı ama gerçekten de o bir saati vermişti. Sonra ben ondan sonraki 5 senede, ondan sonraki 6 senede yani İstanbul Tıp'ta okuduğum dönemde gerçekten de 5-6 tane radyoda programlar yapmıştım. Şimdi işin ilginç tarafı şu, onu tamamen zevk için yapmıştım ben. 97 senesine kadar yapmıştım. Üzerinden yaklaşık bir 20-25 sene geçti. Pandemi döneminde benim o dönemde öğrendiklerim, yani ses sistemleriyle ilgili, radyoculukla ilgili, DJ'likle ilgili öğrendiklerim şu an çok işime yaradı. Şimdi de kendime yeni nesil yayıncı diyorum. İşte bu LinkedIn'de yaptığım canlı yayınlar, sen de katıldın, çok teşekkür ederim. Ondan sonra farklı farklı kanallarda. Türkiye'de aynı anda 7 kanaldan, 7 tane sosyal medya kanalından bildiğim kadarıyla yayın yapan tek kişi ben oldum. Bunların hepsi aslında işte üniversite döneminde yaptıklarıma dayanıyor. Fakat genelde benim tıpta okuduktan sonra kararımı değiştirdiğimi sanarlar. Onu da sorduğun için cevaplayayım. Aslında tıp fakültesine girmek benim çok istediğim bir şey değildi. Yani benim 6 tane mühendislik tercihim vardı. Sene 92
onu
tabii.
Onu da okudum, onu da okudum. Son tercihim sanırım.
Son tercihimdi çapa benim. Çünkü o dönemde mühendisliklerin, benim yazdığım o işte Boğaziçi Üniversitesi'ndeki mühendisliklerin puanı birazcık yüksekti. Çok arzu etmeyerek, heves etmeyerek girdim İstanbul Tıp'a. Fakat şunu söyleyebilirim, gönül rahatlığıyla ve gururla iyi ki İstanbul Tıp'ta okumuşum, iyi ki Çapa'da okumuşum. Hala da zaten Mezunlar Derneği'nin yönetim kurulundayım. Çok seviyorum İstanbul Tıp Fakültesini. Büyük bir ihtimalle tekrar beni geriye götürsen o senelere, ben yine İstanbul Tıp Fakültesi'nde okuyup yine doktorluk yapmazdım. Çünkü doktorluk yapmak niyetim yok. Fakat İstanbul Tıp Fakültesi'nde veya güzel bir üniversitede okumanın insana kattığı bambaşka şeyler var. Yani orada tanıdığın arkadaşların, orada tanıdığın hocaların, onlardan öğrendiğin hayat dersleri. Hani hangimiz kendi mesleğimizi yapıyoruz ki her zaman? Hani seni hariç tutuyorum. Sen tabii ki okuduğun bölümle ilgili bir şey yapıyorsun ama şöyle bir baktığımız zaman etrafımıza, işte makine mühendisi olup bankacı olan bir sürü insan var. İşte işletmeci olup işletmeyle ilgili bir iş yapmayan, bambaşka işler yapan insanlar var. Benim gibi sonradan üniversitede ders vermeye başlayan, yeni nesil yayıncı olan, işte televizyoncu olan, radyocu olan insanlar var. O yüzden bunların hepsini bir ders olarak görmekte fayda var. Hatta yeri gelmişken söyleyeyim, daha geçenlerde paylaştığım bir raporda o çok güzel bir terimle anlatılıyor Beyhan. Eğitimin geleceğiyle ilgili bir rapor bu. Dünya Ekonomik Forumu'nun yaptığı, Deloitte'le beraber hazırladığı bir rapor. Önümüzdeki dönemde diyorlar ki nano degree'ler, yani nano dereceler, aslında derece dememek lazım ona, nano diplomalar çok şey olacak, gündemde olacak. Kastettikleri şu, tabii ki gidiyorsun 4 sene, 5 sene, 6 sene bir okulda okuyorsun, üniversitede okuyorsun, oradan aldığın diploma kıymetsiz değil, onun bir değeri var. Ama işini yapabilmek için ya da işinde ilerleyebilmek için sahip olman gereken becerilerle ilgili işte 3 haftalık, 5 haftalık, ne bileyim 6 aylık eğitimlere tabi tutulman, oradan o küçük küçük sertifikaları alman, küçük küçük belgeleri alman, mesele belge değil tabii orada aldığın eğitim, kendine kattığın beceri, bunların çok kıymetli olacağına dair bir öngörüleri var. O şekilde özetlemiş olayım yani.
Gerçekten aslında senin hikayende dinleyen dostlarımız için de birçok ilham verici nokta var. Yani aslında bugün biz şunu konuşacağız Serttaş'ta. Teknoloji bizim ısrarla ve hani müthiş bir hevesle sahip çıktığımız bir şey aslında. Belki de dünyanın birçok ülkesine göre Türkiye, bence hani bu Bitcoin vesaire dijital paralarda da böyle oldu. Sosyal medyada da böyle oldu. Sanırım en çok ve hızlı sahiplenen ülkelerden birisiyiz ve Türkiye gibi yerlerde biraz kutuplaşma da çok fazla. Yani siyah ve beyaz. Bazen teknolojiyi çok hayatımızın merkezine alıyoruz. Bazen de düşman gibi ilan ediyoruz. Ya çok dost ya çok düşman. Bu kısma geçeceğiz. Hani teknoloji, şirketler, teknolojinin hayatımızda, toplumsal hayatımızdaki etkileri, ama senin hikayendeki bir nokta benim çok hoşuma gitti. Ben onu da vurgulamak isterim dinleyenler için. Ya geliyorsun İstanbul'a ve küçük bir şehirden geliyorsun. Sonrasında orada üniversiteyi okuyacaksın. Hiçbir tecrüben yok ve müthiş bir cesaretle bir radyonun kapısını çalıyorsun. Ben sizde program yapmak istiyorum. Yani insanlar dışarıdan bakınca, senin mesela bu hikayene bakınca, bu öncesini bilmezlerse belki şöyle düşünecekler. Ya adam şanslı, tanıdıkları vardır, torpili vardır, şu bu. Yani ben de mesela İstanbul Üniversitesi mezunuyum. Ben de karikatür çizmek için şey yaptım ama sonrası gelmedi, arkası gelmedi sonrasında. Gidip orada İstiklal Caddesi'ndeki Leman dergisinin, Penguen dergisinin kapısını çalmıştım. Yani sen kendin vurguluyorsun, sen kendin uğraşıyorsun. Yani fırsatını kendin yaratıyorsun. Bunu çok değerli değerli ve önemli buluyorum. Dinleyen dostlarımız da birçoğu zaten üniversite civarında öğrenciler olduğu için yani böyle adımlar çok çok önemli. Şimdi ben konuya girmeden önce şunu da söylemek istiyorum. Geçenlerde yani çok da birkaç ay önce bir belgesel çıktı biliyorsun Netflix'te. Sosyal İkilem isimli bir belgesel. Orada aslında bizim için sosyal medyanın ne kadar da tehlikeli olduğu, var ya şöyle de slogan bir cümle var yani bir şey bedavaysa ürün sensindir gibi. Aslında bizim dikkatimiz, algımız, satın alma süreçlerimiz, orada geçirdiğimiz zaman o insanların yani sosyal medya şirketlerinin bir şekilde sermayesi. Ve biz bu konuda atladık, hayatımızın her alanına sızdırdık. Bir yandan aslında şey beni korkuttu, onu da sormak istiyorum. Mesela Twitter, Trump bu sıkıntılı zamanlar seçimlerden sonra Twitter Trump'ı bir süre askıya aldı. Bir yandan Trump'tan ne kadar nefret ediyor oluyor olsak da bir şirketin bu kararı vermek konusunda ne kadar yetkili olup olmadığı ve gelecekte bize yönelik nelerin beklediğini işaret ediyor olabilir. Bir yandan belki de teknolojinin ilahı dediğimiz Elon Musk gibi insanların dengesiz ve manipülatif tavırları bu özellikle dijital paralar noktasında her şey çok karmaşık ve biz daha takım tutar gibi bir noktadayız. Yani biraz karışık başladım ama ne düşünüyorsun? Şöyle bir girizgah yaparsan sen de sevinirim.
Zevkle zevkle üzerine sohbet etmekten en çok keyif aldığım konular bunlar. Ben bu senin söylediklerini tek bir cümleyle şöyle toparlayabilirim. Gerçekten de öyle olduğunu düşündüğüm için. Kime güvenebileceğimize karar vermenin en zor olduğu zamandayız. Yani ben daha zor bir dönemin hiç olduğunu düşünmüyorum en azından bu yaşıma kadar. Ve bundan sonra bunun daha da zor olacağını düşünüyorum. Çünkü henüz daha günlük hayatımızda karşılaşmadığımız çok önemli bir teknoloji var. Deepfake teknolojisi. Ona işte derin sahte şeklinde çeviriyorlar. Yani videolardan bahsediyorum. Örnek veriyorum senin haberin bile olmadan herhangi bir filmde seni oynatıyorlar ve dışarıdan izleyen yani dışarıdaki herhangi birinin, üçüncü bir tekil şahısın onun sen olmadığını anlamasının mümkün olmadığı şekilde bunu yapıyorlar. Ya aklına gelebilecek her türlü filmde oynatabilirler seni Beyhan, öyle söyleyeyim.
Yeni şeyler geldi aklıma şu an.
Tehlikeyi sen düşün ya, iyi de olabilir kötü de olabilir. Dolayısıyla o bizim için en büyük zorluk. Yani önümüzdeki 3 senede, önümüzdeki 5 senede karşımıza bir sürü şey çıkacak. Farklı farklı sosyal medya kanallarında. Bugün sosyal medya kanalı olarak her ne kadar kabul edilmese de, daha doğrusu orada adı geçmese de WhatsApp'ta çok önemli sosyal medya kanallarından biri. Yani kapalı bir sosyal medya kanalı ki oraya aslında biz dark social diyoruz. Yani karanlık sosyal medya, dışarıdan indekslenmeyen sosyal medya. Yani işte Instagram gibi, Twitter gibi. Şimdi biz Google'da herhangi bir şey aradığımız zaman, Twitter'a girdiğimizde, bir şeyleri gördüğümüzde, ne bileyim Instagram'da, LinkedIn'de aslında neyle karşılaşıyoruz? O algoritmanın bize sunduğuyla karşılaşıyoruz. Yani ne göstereceğine anlık olarak, bize ne göstereceğine anlık olarak karar veren, aslında anlık olarak değil, geçmişte bizim paylaştıklarımız, geçmişte bizim beğendiklerimiz, ondan sonra geçmişte mesajlaştıklarımız, geçmişte o bir tabir vardır stalklamak yani merak edip incelediğimiz profillerle alakalı olarak karşımıza bir şey çıkartıyor. Dolayısıyla bir kere şunu en başta bilmek lazım. Herhangi bir internet sitesi, herhangi bir sosyal medya kanalına girdiğimiz an itibariyle gördüğümüz hiçbir şeyin tesadüf olmadığını bilerek aslında bu işe başlamak lazım. Yani biz bir hani bugün seninle bir sorundan bahsediyoruz ama bunun çözümü nedir ya da orada nasıl bilinçlenmek lazım? Belki biraz onları da konuşmakta fayda var. Aslında bu konuştuklarımız birazcık dijital okuryazarlığın, teknoloji okuryazarlığının bir parçası olarak kabul edilebilir. Ben üniversitede verdiğim derslerde hep arkadaşlara bunu tek bir örnekle gösterirdim. Zaten herkes farkında işte Facebook'u, Instagram'ı açtın. Tabii ki ona özel bir içerik var ama derdim ki mesela en çok okunan gazetelerden 3 tanesi. İşte A, B, C herkesin aklına gelen bir şey olsun. Herkese aynı gazeteyi cep telefonlarından açtırırdım. Ana sayfasına bir bakın derdim. Ana sayfasında gördüğünüz ilk reklamı yani o işte pencerede açılmış olan ilk reklamı bana söyleyin derdim. Bir tanesi derdi ki işte A markasının şöyle bir reklamı var. Ötekisi derdi ki bende öyle bir şey yok hocam, bende B markası. Bir tanesi derdi ki bende bunların hiçbiri yok, bende de C var. Bir tanesi derdi ki D. Bu böyle devam ederdi. 40 kişi de apayrı reklamlar. Sonra şaşırırlardı tabii. Yani neden böyle bir şey var? Yani aynı gazetenin aynı sayfasını açıyoruz. Çünkü şeye alışmışız biz. Basılı gazeteyi aldığımız zaman arka sayfada tek bir tane reklam var. Herkese aynı reklam. Ama dijital medyaya girdiğimiz zaman bir tanesine bir kiralık villa reklamı çıkarken bir tanesinde bir araba filosunun, otomobil filosunun reklamı çıkıyor. Bir tanesinde işte Bitcoin'in reklamı çıkıyor. Bir tanesinde de bambaşka bir reklam çıkıyor. İlgi alanlarımıza göre ve bizim demografik verilerimize göre, yani yaşımıza göre, tuttuğumuz takıma göre, ondan sonra hoşumuza giden ilgi alanımızda olan şeylere göre, eğitimimize göre, yaşadığımız yere göre, yani İstanbul'un Kadıköy'ündeki kişiye başka bir şey çıkıyor, İstanbul'un Esenyurt'undaki kişiye başka bir şey çıkıyor. Dolayısıyla karşımıza çıkan hiçbir şeyin tesadüf olmadığını bilerek aslında bunları konuşmaya başlamakta fayda var. İkincisi, bu bahsettiğimiz algoritmalar standart da değil. Neden standart değil? Kastettiğim ne mesela? Şimdi Twitter'dan örnek verelim. Trump'ın hesabını askıya alın Twitter'dan. Şimdi Twitter'a girdiğiniz zaman mesela Sputnik diye bir haber kanalı vardır. Sputnik'in hesabına girdiğiniz zaman orada der ki Rus devletine bağlı bir haber ajansıdır der. Rus devletine bağlı bir haber ajansıdır der. Hı-hı. Ama aynı şekilde mesela herhangi bir ülkeye bağlı BBC olsun mesela. O da İngiliz devlet televizyonu, devlet yayın kanalıdır. Onun altında öyle bir uyarı yoktur mesela. Yani istediklerini etiketlerler. Demek istediğimi anlatabiliyorum değil mi? Amerika ile Rusya arasında bir şey var çünkü, bir çekişme var. Onu bir Rus devletine bağlı kanal olarak gösterir, etiketler. Ama diğer ülkelere aynı şeyi yapmaz. Şimdi tabii Twitter dediğimiz zaman Twitter'ın da hesapsız kitapsız, ondan sonra herkese karşı aynı mesafede ve şeffaf olduğunu bekliyoruz ama öyle değil. Aynı şey Facebook için de geçerli. Aynı şey diğer sosyal medya kanalları için de geçerli. Dolayısıyla hiç aklımıza gelmeyen şeyler oluyor. Yani Trump gibi hali hazırda o dönemde en azından Amerika Devleti'nin başkanı olan bir kişiye bile tabir yerindeyse adil olmayan bir şekilde, çok böyle sevimli olmayan bir şekilde, aynı mesafede olmayan bir şekilde davranabildiklerini görüyoruz. Şimdi Amerikalı bir şirketin, Amerika'nın devlet başkanına bunu yaptığını gördükten sonra şunu düşünmek lazım, şu soruyu sormak lazım. Günün birinde kendi çıkarları doğrultusunda acaba bize neler yapabilirler? Yani bizim devlet başkanımıza, bizim herhangi bir yöneticimize, herhangi bir liderimize neler yapabilirler? Ya da acaba hali hazırda neler yapıyorlar sorusunu sormak lazım. Bunun için biraz geriye gidelim. O Social Dilemma dizisinde de, Sosyal İkilem dizisinde de bunu anlatırlar. Aynı şekilde bir başka dizisi daha vardır Netflix'in. İsmini hatırlayayım da söyleyeyim. Yine bu bahsedeceğim konuyla alakalı. Orada 2016 seçimlerinde Trump'ın zafer kazandığı seçimlerde bu sosyal medyada kişilerin ürettikleri içerikler, içeriklere verdikleri tepkiler, işte beğenmeleri, yaptıkları yorumlar sebebiyle o kişilerin böyle yaklaşık 30-40 tane segmente bölündüğünü anlatan bir hikaye bu. Yani anlaştıkları ajansı şu amaçta kullanıyorlar. En azından Amerika için söylüyorum bunu. O kişileri etiketliyorlar. Diyorlar ki bu kişi Trump'ın bir şeyidir, destekçisidir. Bu kişi Hillary Clinton'ın bir destekçisidir. Ondan sonra bu kişi azınlıktır ama Trump'a yakındır. Bu kişi azınlıktır ama Trump'a uzaktır. Bunları profilliyorlar ve ondan sonrasında da Facebook'un bir özelliği vasıtasıyla, yani kapalı reklam özelliği vasıtasıyla yaklaşık 180 bin tane reklam gibi gözükmeyen içerik paylaşıyorlar. Çok büyük bir reklam kampanyası bu. Hatta şöyle söyleyeyim, Meksikalılarla ilgili bir çalışma yaptıklarında görüyorlar ki bir Meksikalının en sevmediği kişi Amerika'da kendisinden sonra göç eden başka bir Meksikalıymış. Ve
Türklere benziyorlar o zaman.
Çok benziyorlar. Ve Trump'ın o, hatırlayalım, sınıra duvar öreceğim sözü vardı. Çok akıllarda kalan bir sözdü o ve onu aslında Meksikalılara özel söylemişti ve şu düşünülmüştü, tutmadı ama o düşünce. Denmişti ki Trump bunu söyledikten sonra hiçbir Meksikalı Trump'a oy vermez, tam tersi oldu. Tarihte bir cumhuriyetçinin aldığı, Meksikalılardan aldığı, azınlıklardan aldığı en yüksek oyu aldı. Çünkü onlara da bunu şöyle sattı, dedi ki ben sınıra duvarı sizin için örüyorum, diğer Meksikalılar buraya gelmesin diye dedi. Şimdi bunların hepsinin arkasında teknoloji var. Yani o veri teknolojisi var ve bu bahsettiğimiz sosyal medya kanallarının algoritması var. Ondan dolayı da bu örnekleri böyle sınırsız çoğaltabiliriz. Karşımıza bir sürü şey çıkıyor çünkü. Bir sürü şey okuyoruz. Sözün özü, güvenmekte zorlandığımız, kime güveneceğimizi bilmediğimiz bir dönemde yaşıyoruz Beyhan maalesef.
Şey söyleyeceğim. Şimdi şirket dediğimiz şey aslında yola çıkarken kar odaklı çıkan. Yani sonuçta ulvi bir gaye ile... ya da binlerce yıllık geçmişi olan kurumlar değil. Yani biz para kazanacağız, daha çok para kazanacağız ve bizim anladığımız şekilde bir şirket yapısı da yok Amerika'daki şirketlerin. Birçoğunun fon yönetimleri var, yatırım fonları yönetiyor, ortakları var, Wall Street baskısı dedikleri bir şey var. Daimi olarak mesela bu tür Starbucks'ın ya da Walt Disney'in CEO'larının anılarını okuduğumda hep şunu görürüm: yatırımcı baskısı. Hep kar, hep kar. Ve işte Starbucks'ın hazır kahveye girmemesini anlatıyordu o zamanki CEO'su. Sonrasında mesela Steve Jobs'un yine öyle yatırımcı baskısı, hatta kendi işinden kovuluyor. Sonrasında geri dönüyor vesaire. Yani inanılmaz bir kar odaklı bir sistemden bahsediyoruz ve sonrasında bu kar odaklı sistemlerin ne kadar adil davranmasıyla ilgili bir beklentimiz var. Aslında insanın temelde bir yanılgısı var. Adil dünya inancı dediğimiz. Hani dünyada iyiler vardır, kötüler vardır ve bu tür beklentilerimiz, bu şirketlerin görüntü bize sunduğu şeyler konusunda da böyle bir tuzağa düşüyoruz. Şimdi sana biraz önce de bahsetmiştim başlamadan önce. Bir diziye başladım, The Boys isimli. Bu süper kahramanları anlatıyor. Spoiler da vermeden şöyle kabaca bir hikayesinden bahsetmek isterim. Süper kahramanların bize sunulduğu şekliyle işte dünyayı kurtarıyorlar, inanılmaz iyiler. Ama arka planda kimisi tecavüzcü, kimisi işte para çalıyor, kimisi uyuşturucu bağımlısı. Ve bunu öyle bir şirket yönetiyor, kocaman bir şirket yönetiyor. Ve her süper kahramanın nerede ne diyeceği ve hedef kitlesi belli. Örnek veriyorum, Kaptan Amerika benzeri bir süper kahraman var. Amerika'yı seven cumhuriyetçilere hitap ediyor. Söylediği her şey buna göre. Ya da orada mesela bir tane kadın var. Daha böyle zeynamsı bir şeyi var. Güçlü kadın imajını oynuyor. Feminist bir şey. Ve kendi kitlesi. Bir yandan Hristiyan kitleyi elde tutmak için başka bir süper kahraman var. Devamlı mesela işte eşcinsel karşıtı söylemler veriyor. Kiliseyi övüyor. Ve her biri aslında aynı şirket tarafından kontrol ediliyor. Şimdi öyle bir noktaya geliyoruz ki ölçülüyoruz. Her aşama mamızı ölçülüyoruz. Neyi sevdiğimiz, neyi sevmediğimiz ve maalesef şu insana kötü de hissettiriyor. Bu kadar her birimiz kendimizi özel hissetmeye çalışırken ölçülebilir ve kategorize edilebilirliğimizi görünce kandırılabilirliğimiz de kolay oluyor. Bu şirketlerin bir gün dünyayı ele geçirmeyeceği ya da bizi bu kadar kullanılabilir bir ham madde gibi, ham malzeme gibi kullanmayacağını nereden bilebiliriz? Yani biraz işimiz zorlu gibi görünüyor. Sertaç, sen ne diyorsun bu konuda?
Keşke buna böyle olumlu ve umut verici bir cevap verebilsem. Önce onu söyleyeyim. İkincisi, demin aklıma gelmeyen belgesel aklıma geldi. Hemen onu ileteyim. Bahsettiğim bu Facebook'un Trump'ın seçimlerinde yaptığı alavere dalavere, öyle söyleyeyim, onu anlatan belgesel The Great Hack. Netflix'te bunu izleyebilirsiniz. Belki başka kanallarda da bunu bulma şansınız var.
Bu arada hemen bir lafını balla kesiyorum. Önerdiğin film, dizi, kitap ya da benim söylediklerimin hepsini açıklamalar kısmına da ekleyeceğim.
Çok çok teşekkür ederim.
Dinleyenler için şey yapalım ki hani kaçırdım diye şey yapmasınlar.
Çok teşekkür ederim. Yani dediğim gibi buna maalesef umut verici bir cevabımız yok. Şundan dolayı, yani birazcık hani 20 sene evvelinden bu zamana gelelim. Yani neden aslında pek çok şeyimizi teslim etmişiz ve maalesef neden bunları geri döndürmenin çok mümkünatı yok. Şimdi ortalama bir Türk günde yaklaşık 10 defa Google'da arama yapıyor. Yani ortalama bir Türk internet kullanıcısından bahsediyorum. Şimdi 10 defa arama yaptığınız zaman bu aslında aklınıza gelen neredeyse her şeyi, yani eşinize, dostunuza soramadığınız, bir arkadaşınıza soramadığınız, merak ettiğiniz ama kimseye soramadığınız, yani senin gibi insanların bütün dertlerini anlattığı bir psikoloğa bile soramadığımız bazen şeyleri sorabildiğimiz bir yer anlamına geliyor. Ve işin ilginç tarafı şu: pek çok insan Google'ın bizim Google'da yaptığımız aramaları kaydetmediğini düşünüyor. Yani ben arada bir konferanslarda bu tür konuları anlatırken ya da öğrencilerime anlatırken yüksek lisansta bunu sorarım. Yani acaba farkında mısınız? Yani Google bunları bir yerde depoluyor. Google sizin hakkınızda bir sürü bilgiye sahip. Çünkü Google'ın sizin aradıklarınızla ilgili bir fikir sahibi olması demek aslında sadece sizinle ilgili bir fikir sahibi olması anlamına gelmiyor. Bir toplumla ilgili fikir sahibi olması anlamına geliyor. Yani Google şu anda, şöyle söyleyeyim size, net hani bunu iddia edebilirim emin olarak, hangi ülkede hangi siyasi partinin yüzde kaç nokta kaç oyu var? Yani yarın seçim yapılsa Bunu gayet net bildiğinden yana hiçbir şüphem yok. Şeyi biliyorlar çünkü, gündemi biliyorlar. Yani kim ne yaptığında, nasıl bir açıklama yaptığında, insanlar girip Google'da neyi arıyorlar ve bu aramaların sonunda da nelere tıklıyorlar? Yani hangi siyasi tavra göre bir şeye tıklıyorlar? Ardından da bu kişiler eğer yine o Google hesaplarıyla bağlantılı bir tarayıcıdan sosyal medya hesaplarına girdilerse sosyal medyada ne paylaşıyorlar kısmına kadar bunların hepsini topluyorlar. Ardından da bunları anlamlandırıyorlar. Dolayısıyla sadece kişi olarak bizi tabir yerindeyse manipüle etmeleri diye bir şey söz konusu değil. Toplumları manipüle etme gücüne sahipler. Bir de biz tabii şöyle düşünüyoruz. Google tertemiz bembeyaz bir sayfa. Zaten tasarımı da öyle. Girdiğimiz zaman arıyoruz. Örnek veriyorum. İşte Yunanistan'daki tatil otelleri diye bir şey arıyoruz. Aklıma ilk geleni söylüyorum. Şimdi karşımıza %99.9 ihtimalle ne geliyor? Evet, gerçekten işte güzel Yunan adaları fotoğrafları, oradaki otellerin şeyleri, ondan sonra siteleri ya da ne bileyim otellerden rezervasyon yaptırabileceğimiz ayrı portallar geliyor, platformlar geliyor. Ama varsayalım ki karşımıza Yunanistan'daki herhangi bir yerde bir Türk bayrağının ayaklar altına alındığı ve yakıldığı ile ilgili bir haber çıktı. Yani böyle bir ihtimal var mı? Var. Ama şu ihtimali hiç düşünmüyoruz. Acaba bunun manipülasyonu Google tarafından yapıldı mı? Çünkü Google'da karşımıza çıkan bu arama sonuçlarının hepsinin tarafsız ve doğru olduğuna dair bir inancımız var. Halbuki Google baktığımızda dünyanın en değerli 10 şirketinden biri ve ticari bir şirket. Yani istese, çok net söyleyeyim, şu an dünyadaki herhangi 2 ülkeyi ya da dünyadaki herhangi 5 ülkeyi birbiriyle savaşa sokabilecek güce sahip Google. Yani aklımıza gelen her şeyi Google'da aradığımızdan yola çıkarak bunu söylüyorum. Ben Yunanistan'da tatil yapmak için bir arama yaparken pat diye işte Atina'nın sokaklarında, üstelik de hiç olmayan bir şeyden bahsediyorum bakın. Yani gerçekte hiç olmamış bir şeyden bahsediyorum. Bunu karşıma çıkartma ihtimali var. Ve biz şunu biliyoruz. Sosyal medyada yalan ve yanlış veriler ya da yalan ve yanlış bilgiler diyelim buna, gerçeklerinden 7-8 kat hızlı yayılıyor. Yani şimdi herhangi biri Türkiye'de, herhangi bir sosyal görüşe sahip, herhangi bir profile sahip, demografik verilere sahip, Ağrı'da yaşayan, Adana'da yaşayan, Erzurum'da yaşayan, İstanbul'da yaşayan fark etmez. Böyle bir haberi gördüğünde yapacağı şeylerden bir tanesi büyük bir ihtimalle bunu Twitter'a koymaktır. Allah belanızı versin demektir. Halbuki haberin orada yanlış olduğunu hiçbir zaman varsaymıyoruz. Yani Google'ın bize hep doğru şeyleri, tarafsız şeyleri gösterdiğini varsayıyoruz. Ondan dolayı da iş tehlikeli boyutlara geliyor. Bunun şeyi ne? Hani bunun çözümü ne? Nasıl bundan kendimizi bertaraf edebiliriz? Aslında toplumsal bir konu. Yani toplumun o dijital okuryazarlık seviyesi, aslında en başta okuryazarlık seviyesi diyelim buna. Çünkü henüz daha Türkiye'deki üniversite mezunlarının oranı %11, %12, %90'ı daha üniversiteyi bitirmemiş Türkiye'deki insanların. Ama total olarak o seviyeyi ne kadar yukarı çıkartabilirsek, bilinci ne kadar yukarı çıkartabilirsek o kadar faydalı. WhatsApp gruplarında pek çoğumuz yaşıyoruzdur. Olur olmadık bir sürü şey geliyor. Hani benim ilk baktığım şey mesela, bana da bir sürü gruplardan bir sürü şey ulaşıyor. Böyle iletiliyor. Gruplarda birbirine iletilen şeyler vardır ya, böyle zincir şeklinde. İlk yaptığım şey onun güncel olup olmadığına bakmaktır. Bazen gerçekten 4 sene evvelinden, 5 sene evvelinden artık konu tamamen bitmiş kapanmış şeyleri yeni bir içerik gibi, sanki hani 3 saat evvel olmuş bir şey gibi iletebilen insanları görüyorum. Üstelik de bu insanların eğitim seviyesinin, sosyokültürel seviyesinin oldukça yüksek olduğunu görüyorum. Biraz daha endişeleniyorum. Sözün özü, hani bu şey hiç bitmeyecek. Bu konuyu tartışmayı hiç muhtemelen kesemeyeceğiz. Çözülecek bir şey değil, ama nasıl iyileştirebiliriz, kendimizi orada biraz daha güçlü nasıl kılabiliriz'in cevabı o dijital okuryazarlık seviyemizi biraz yükseltmektir diye düşünüyorum.
Bir yandan sen bunları söyleyince, hani toplumsal anlamda büyük bir tehdit var. Yani şirketler bu arada konumlandıkları ülkelerden ne kadar bağımsızdır onu da bilemiyoruz. Yani birçok teori var, birçok iddia var. Belki şirketler devletler, devletler şirketler, yani hani Amerika gibi düşünürsek. Ama bir yandan şöyle de bir taraf var. Birisi diyor ki siyasette benim işim yok. Aslında gitgide daha apolitize oluyoruz vesaire, ama bir yandan toplumsal trendler var. Neyi seçtiğimiz, neyi aldığımız, ilişkilerimizin biçimlenmesi, bir ilişkiye bakış açım. Mesela ben şununla çok karşılaşıyorum bir psikolog olarak. Her zaman daha güzeli var dışarıda. Evde karıma bakıyorum, 2 tane çocuğumun annesine, 3 tane çocuğumun annesine. Doğum çatlakları var, yaşlanmış. Ben de yaşlanıyorum ama orada bir bakıyorum ki ya her zaman daha güzelinin daha ihtimali var ve mutsuzluğu da beraberinde getiriyor. Bir yandan bu kadar çok algoritmik bir şekilde sanki organikmiş gibi içeriye maruz kalma ihtimalim doğal olan şeylerden sıkılmamı şey yapıyor, şey gibi. Yani hamburger yiye yiye bütün diğer sağlıklı gıdalar çok yavan gelmeye başlıyor. Yani çok keyif alamıyorsun. Yani aslında bir toplumsal tehdit var devletsel boyutta ki bence o konuda hakikaten gidişatı çok şey yapamıyoruz. Belki günün birinde en özgür olduğumuzu zannettiğimiz zamanda bile şirketlerin kontrolü altında olabiliriz. Hani çok komploya kaymadan da ama hepsi mümkün gibi geliyor. Çünkü bu kadar büyük bir veriyi ölçüp insanları manipüle etmek ve her kitleye özel mesajlar veriyor olmak çok çok zor değil bence. Hani teknoloji, biz son kullanıcısıyız. Şimdi bu kadarını görüyoruz. Kim bilir daha neler vardır Ar-Ge aşamasında. Şunu da görüyorum. Evet, teknoloji okur yazarı olmak çok önemli. Ben şuna da çok şaşırıyorum bu arada. Birçok insan çok aslında yüksek lisansı, doktorası, hatta böyle profesör olan insanların bile bu şeydeki içerikleri yalan olduğu, çok bariz olan içerikleri paylaştığını, yayılmasına katkıda bulunduğunu görüyorum bazen. Ama tamam, okur yazar olduk. Bir yandan kendimizi bu akıştan, onların yönlendirdiği akıştan kurtarmamız mümkün mü? Sen nasıl görüyorsun teknolojinin daha çok içinde olarak? Hani bu konudaki yorumun nedir?
Elbette, elbette. Önce şimdi sen bunları anlatırken aklıma bir çalışma geldi. Amerika'da bundan yaklaşık 3 sene evvel 1000 kişiyle yapılmış bir araştırma bu. Orada birkaç tane böyle enteresan soru sormuşlar. Cevapları aslında bizim bugünkü konumuzu, senin anlattığın konuları ilgilendirir, orayla ilintilendirilebilir diye düşünüyorum. Şöyle bir soru sormuşlar veya senin alanınla da ilgili bizzat belki bu. Vücudunuzla ilgili, kendi vücudunuzla ilgili ne hissettiğinizi en çok ne etkiler diye sormuşlar. Kadınlara ve erkeklere, işte 500 tane kadına, 500 tane erkeğe. Kadınların %23'ü sosyal medya demiş. Hemen ardından da %20 ile filmler ve diziler geliyor. Erkeklerde de durum hiç farklı değil. Şimdi bu ne demek aslında? Yani bundan 10 sene evvel, bundan 10-12 sene evvel böyle bir soruyu sormuş olsaydık muhtemelen hiç verilmeyecek bir cevaptı bu. Çünkü sosyal medya dediğimiz şey hani topu topu, epi topu öyle söyleyelim, 15 senedir hayatımızda olan bir şey. Ama ağırlığı 2010'dan sonra, yani işte Instagram'ın, WhatsApp'ın falan hayatımıza girmesi 2011, 2012, 2013 falan, ondan öncesinde yoklardı. Dolayısıyla bir kere bunu bir şeye koyalım. Yani hayatımızda hiç olmayan bir şey bundan 15 sene önce artık hayatımızdaki en etkili şey. Sosyal medyadan bahsediyorum. Sonra da insanlara şunu sormuşlar. Aslında o tüketim alışkanlıkları, zaman geçirme alışkanlıklarımız, zamanımızı neye harcadığımızın da cevabı belki bu. Selfie diye bir şey hayatımızda yoktu. Yani cep telefonlarından selfie çekmek diye bir şey, işte son 10 senenin, 15 senenin terimi. Şöyle bir soru sormuşlar kadınlara ve erkeklere. Demişler ki bir selfie'yi sosyal medyaya yüklemeden önce ortalama kaç tane poz çekiyorsunuz? Çok büyük kısmı, yani yaklaşık böyle %50'lik, %60'lık kısmı 2 ila 10 tane demiş. Yani öyle insanlar var ki etrafımızda, bu insanlardan bir tanesi ben olabilirim, bu insanlardan bir tanesi sen olabilirsin. Hani ben itiraf edeyim, ortalama 3-4'tür benim. Bir selfie çekmeden, daha doğrusu bir selfie yüklemeden.
Benim de benzer, 3-4 yani.
3-4, biz ortalamayız işte. Ama mesela bu cevap verenlerin yüzde yaklaşık 15'i, öyle söyleyeyim, 20 ila 25 tane post çekerim demiş. Yani etrafımızda olan insanlardan bahsediyorum. Hani Amerika'daki insanlar derken, böyle bizim dışımızda bir dünyadan bahsetmiyorum. Şu anda yola çıksak İstanbul'da, Ankara'da benzer 1000 kişiyi toplasak muhtemelen benzer cevaplarla karşılaşırız. Sonra başka bir soru daha sormuşlar veya bak o çok ilginç. Yine hayatımızda o filtrelerin ve efektlerin rolüyle alakalı. Şunu sormuşlar, demişler ki 10 tane, işte 15 tane post çektim ve bir tanesine karar verdim. Tamam, güzel. Sonrasında bunu yüklemeden önce, bunu filtrelerden geçirmek için, buna böyle belli efektler vermek için ne kadar zaman harcıyorsun? Ortalaması yani %40'ı, %45'i kadınların da erkeklerin de 1 ila 3 dakika demiş. %25'i, ki çok yüksek oran bence, 4 ila 6 dakika demiş. Toplamda da %25'i 10 dakikanın üzerinde demiş. Yani bu korkunç bir şey mesela. Yani bu gerçekten korkunç bir şey. Şundan dolayı korkunç bir şey. Tamam, güzel, 4-5 tane post çekmekte hiçbir sıkıntı yok. Fakat etrafımızdaki insanların yaklaşık 1/4'ünün bunu sosyal medyaya koymadan önce Instagram'a, Facebook artık nereye koyacaksa yaklaşık bir 10 dakika bunun üzerinde endişeyle çalıştığına dair bir veri bu. Yani bunun üzerine bence bir bayağı bir şey düşünmek lazım. Sonra da son soru da şu. Bu paylaştıklarına ne kadar beğeni gelirse, kaç kişi bunları beğenirse mutlu olursun. Yani senin için işlem tamamdır, konu hallolmuş olur diye. Burada da muhtelif cevaplar var. Tabii yani işte kişinin şeyine göre değişiyor bunlar. Takipçi sayısına göre değişiyor. Şimdi sen de tabii milyon takipçi olduğu için 100 kişinin beğenmesi senin için bir şey ifade etmiyor Beyhan, ama benim için çok şey ifade ediyor. Benim çok daha az takipçi sayım olduğu için. Kişiden kişiye değişiyor. Sözün özü, bizim benim gibi işte 40 yaşını geçmiş kişilerin 30 yaşına kadar hayatında hiç olmayan şeylerin yaşandığı bir dönem. Bir kere bunun farkında olmak lazım ve bizim çocuklarımızın da büyük bir ihtimalle böyle bir şeyin içerisinde olacağını görmek lazım. Yani hem şeyle ilgili, kendi işimizle ilgili, profesyonel alanımızla ilgili bir sürü şeyi arıyoruz, bir sürü şeyi yazıyoruz. Fakat psikolojik olarak da bu tür şeylerden fazlasıyla etkileniyoruz. Diğer soru neydi? Bir şey daha sormuştum ben bunu anlatmadan önce.
O kadar çok dinledim ki, kaptırdım ki sorumu unuttum. Düşünüyorum ben de ya, hakikaten yani 10 sene öncesine kadar hayatımızda olmayan bir şey. Ve şey demiştim yani, bir yandan teknoloji okuryazarı olmak önemli, evet, ama hani sonrasında okuryazar olmakla beraber bu iş içinde olduğumuz zaman bizi bambaşka mecralara da çekiyor, eğilimlerimizi belirliyor. Yani bugün mesela şu şey, algoritmik anlamda Netflix'te ben çekilen her dizinin, her projenin aslında planlanarak, algoritmik olarak, yani işte şu kesimdeki insanlar bunu sevecek. Kahraman, süper kahramanları sevenler, dram sevenler. Şimdi biz eskiden Türkiye'yi tarif etmek için marjinal sol, merkez sol, liberaller, merkez sağ, birazcık daha marjinal sağ gibi. Belki o kadar çok kategorizasyon var ki her kitleyi elinde tutmak için. Çünkü kapitalizmin gördüğüm kadarıyla yani bütün kimlikleri satılabilir ve yüzeysel hale getiriyor. İşte dindar cuma namazına giden, dindar beş vakit namazını kılan, dindar işte ekstra şunu yapan, solcu ama şunu yapan. O kadar çok şeylerimiz ve her şey satılabilir. Her şey kimlikle belirlenebilir hale geliyor. Dolayısıyla bunun arkasından şu geliyor. Çok yönlendirilmeye açığız. Çok organik olmayan şeyleri organik zannetmeye meyilliyiz. Yani böyle bir süreç içerisinde. Yani şunu diyorum, işin içine girdiğimiz zaman yani birçok kimliklerimiz aslında kategorize edilmiş durumda. Eskiden mesela Türkiye'de bir şekilde merkez sağ vardı, merkez sol vardı, marjinal sağ, marjinal sol, belki liberaller. Ama günümüzde bu kimliklerle beraber yani bir Netflix'te bile çekilen bir dizide hedef kitleler belirleniyor. Ve her hedef kitle için elde bir malzeme var, satılabilir bir malzeme var. Bugün bütün kimliklerimiz aslında satılabilir bir marka gibi. Yani dindar insanlar için şöyle işte... Eskiden mesela bir görüş, başka bir görüşü reddederken bu geldiğimiz noktada her şey kullanılabilir durumda. Hiçbir şey çöpe gitmiyor. Her kimlik bir satış için, bir yönlendirme için kullanılabilir durumda. Bu sistemin içinde olup sistemden kaçmak çok mümkün değilmiş gibi geliyor bana. Yani çünkü mesela biz sosyal ikilem belgeselini Netflix'te izliyoruz. Yani sosyal medya ile ilgili eleştirilerimizi şu anda bir podcast kanalında belki Spotify'da bizi dinleyen insanlara anlatıyoruz. Yani bu işin içinden çıkmak, korumak ne kadar mümkün? Hani bunun bir sınırı var mıdır? Ya da senin belki de kendi hayatında uyguladığın bir şey var mıdır?
Var, var. Hemen Netflix'ten başlayayım. Çok hızlı bir orayla ilgili bir bilgi aktarayım. İnsanlar bilsinler diye. Bu arada benim kendi blogumda, yani sertaşdoğan.com'da en çok okunan, orada benim yüzlerce yazım vardır, en çok okunan yazı Netflix'in algoritması ile ilgilidir. Bir ara bir bakabilirler, sertaşdoğanay.com. Bayağı da bir uğraşarak yazmıştım. Onlar, orada verdiğim örneklerden bir tanesi de Netflix tarihinde en çok ilgi gören, en çok izlenen dizilerden biri olan House of Cards'tı. Kevin Spacey'nin oynadığı dizi. Mesela o dizinin senaryosundan oyuncularına, yani kastına, hangi oyuncunun hangi bölümden başlayacağına, repliklerine kadar, öyle söyleyeyim, bir algoritmadan çıkan bir dizi o. Yani rastgele karar verilmiş bir şey değil. Amerikan halkından başlayıp ondan sonra dünyada da işte bunu izleyecek olan ülkelerdeki toplumların şeylerine göre, verilerine göre oluşturulmuş bir dizi o. Yani başrol oyuncusundan figüranına kadar, senaryosuna kadar, kaç bölüm olacağına kadar çekilmeye başladığı gün itibariyle belli olan bir dizi o. Tamamen teknolojinin çıkardığı bir dizi. Başarılı olmasına şaşmamak lazım. Bu arada Netflix'in, işte Disney Plus'ın, Amazon'un kendi platformlarında içerik üretmek için harcadıkları paralar akla zarar. Yani hani şöyle söyleyeyim, nasıl akla zarar? Netflix'in harcadığı para 2020'de 10 milyar doların üzerinde. Yani 10 milyar dolar demek, hani Türkiye'de bugün en büyük holding nedir diye düşünün. En büyük holdingin piyasa değeri bugün 7-8 milyar dolar. Netflix bunun yaklaşık 1,5-2 katı kadar parayı içerik üretmek için harcadı. Ama sadece şeylere harcamıyor bunu. O işte artistlere ödenen, aktrislere ödenen para, senariste ödenen para, ondan sonra ışıkçıya ödenen para değil. Arka tarafta çok büyük bir teknoloji var. Oradan ortaya çıkıyor bunlar. Ben kendim ne yapıyorum onu söyleyeyim. Ben bundan 7-8 sene evvel başlayan çok güzel bir alışkanlığa sahibim. O alışkanlığı daha da ilerletiyorum her sene. Çok aktif bir Facebook kullanıcısıydım ben. Artık o kadar kullanmıyorum. Fakat Facebook'u kullandığım dönemde benim günde yaklaşık 2 saatim orada geçiyordu. Hani işimle de çok alakalı şeyler paylaşıyordum. Benim için çok önemliydi. Ve bir gün dedim ki, ben sene yanlış hatırlamıyorsam 2013 ya da 2014. Ben bu yaz tatilinde 2 ay boyunca ailemleyim. Ve normal zamanda onlara istediğim kadar vakit ayıramadığım için bu 2 hafta Facebook'u kullanmayacağım dediğimde, arkadaşlarımın pek çoğu benimle alay etmişlerdi. İkinci gün kullanmaya başlarsın demişlerdi. Fakat ben o sözümü tutmuştum. O gün bugündür, artık geçen sene hatta onu böyle 3 haftaya 4 haftaya çıkardım. Bütün sosyal medya kanallarının uygulamalarını telefonumdan silerek tatile çıkıyorum ben. Yani genelde insanlar tatile çıktıklarında Instagram'ı mesela çok kullanırlar. Ben de tam tersidir. Ben tatile çıktığımda benim nereye tatile gittiğimi bilmez kimse. Çünkü fotoğraf koymam. Çok özel bir proje falan yoksa etrafta. Geçen sene böyle farklı farklı otellerle benim işbirliklerim olmuştu canlı yayınlarla ilgili. Onu hariç tutuyorum. O çok özel bir dönemdi. Ama ben mesela o şeyden uzaklaşabilmek için, o dopamin, endorfin, serotonin döngüsünden uzaklaşabilmek için.
Biraz çünkü, dopamin detoksu gibi.
Detoks gerçek anlamda. Çünkü işte hepimizin kullandığı, aktif olarak kullandığı farklı farklı kanallar var. Ben LinkedIn'i çok severek kullanıyorum ve orada çok büyük bir toplulukla temas içerisindeyim. Yani o insanların beğenileri beni çok mutlu ediyor ama aynı zamanda da bir bağımlılık geliştiriyor. O bağımlılığı şey yapmamak lazım, es geçmemek lazım. Hepimizin hayatında olan şeyler. Ondan dolayı ben kendimi hem kendimi dinleyebilmek, birazcık rahatlayabilmek, hem ailemle güzel, gerçek anlamda güzel vakit geçirebilmek için bunu yapıyorum. Ama onun dışında mesela bizim eşimle beraber Yiğit Ali, yani oğlumuz doğduğundan 2008 senesinden beri net olarak, yani kesin olarak uyguladığımız bir şeyimiz daha var, kararımız daha var. Bizim yemek soframızda hiçbir zaman telefon olmuyor mesela. Yani telefonlar uzaktayken biz yemek yiyoruz. Sesini duyamayacağımız şekilde, biri aradığında göremeyeceğimiz şekilde, arkası böyle yüzü şeye dönük, yere dönük şekilde. Bundan dolayı günde en azından bir saat, 1,5 saat oradan uzak kalıyoruz baktığımızda. Tatillerde uzak kalıyoruz. Eşimin de o konuda bana benzer bir düşüncesi var. Dolayısıyla hani yapabildiğimiz kadar o şeyin dışına gitmeye çalışıyoruz. Bir de uygulanması çok zor bir şey var ama ben onu 2 sene evvel becerdim beyan. Ondan bahsedeyim. Benim cep telefonumda hiçbir şeyin bildirimi yoktur. Yani bütün bildirimler kapalı benim cep telefonumda. Ne şeye çıkar, ekran kapalıyken orada bir bildirim çıkar. İşte biri yorum yaptı, biri beğendi vesaire diye. Ne de ekranı açtığımda o bildirimler vardır. Ben sadece o uygulamanın içine girdiğimde ancak yorumları ve beğenileri görebiliyorum. Dolayısıyla mesela seninle sohbet ederken yaklaşık işte 40-45 dakikadır sohbet ediyorum. Benim cep telefonumda hiçbir şey çıkmadı. Halbuki şimdi baksam mesela LinkedIn'e, en az bir 20-30 tane bildirim gelmiştir bu sürede. Aynı şekilde Instagram'da, aynı şekilde Twitter'da. Dolayısıyla kendim karar veriyorum. Yani kendime karar verme lüksünü sunuyorum daha doğrusu. Oradan bir bildirim geldiğinde bakmak zorunda hissetmiyorum kendimi. Kolay bir şey değildir bu. İlk bir ay gerçekten çok zor geçiyor. Yani insan kendini şey hissediyor. Vallahi hiçbir bildirim gelmedi. Acaba ben yaşamıyor muyum yani? Ama ondan sonrasında iş çok güzel hale geliyor. Ben hani konsantre bir şekilde mesela 2 saat kitap okuyabiliyorum bu sayede. Konsantre bir şekilde 1,5 saat film izleyebiliyorum bu sayede. Ya da işte Yiğit Ali ile beraber oturup matematik çalışabiliyorum. Çünkü ses yok, görüntü yok. Hiçbir şey gelmiyor buradan. Canım ne zaman isterse alıp o zaman bakabiliyorum. Bu tür yöntemleri bence uygulamak lazım. Aksi takdirde Yani hayatımız gerçekten şey olacak, hayat olmaktan çıkacak, öyle söyleyeyim yani. Düşünsene, yemek yerken oradan bildirim geliyor, uyurken bildirim geliyor, televizyon izlerken bildirim geliyor, çocuğunla gezerken bildirim geliyor. Ama bizim hayatımız o bildirimlerden ibaret değil ki. Yani bizim de kendimize ait bir alanımızın olması lazım. Benim uyguladığım şeyler de bunlar.
Bence çok çok önemli şeyler söyledin ve hepsi bence uygulanabilir. Tatil ya da hafta içi belki bir gün, bir saat ya da bir hafta sonu bizim organik olanla temasımızı kesmediğimiz ve şeyi de biliyorum, sen bisiklet de sürüyorsun, bayağı hani keyifle de bunu yapıyorsun. Birazcık buna dur demediğimiz müddetçe, evet, devletler düşünsün o konuda belki daha büyük şeyleri, ama biz kendi hayatımızda kendi mutluluğumuzu da feda edebiliriz. Yani bir şekilde bu eski laboratuvar fareleri ya da kuşları vardır. Eskiden kuşlarla, güvercinlerle çok deneyler yaparlarmış. Bir tuşa basıp durmadan işte karşı taraftan yem bekleyen otomatlaşmış güvercinlere dönüşmemiz mümkün. Yani bence çok ilham verici bir sohbet oldu. Birçok bu sonunda bağladığın öneriler de bence çok uygulanabilir ve gerçekçi, insanların hayatında uygulaması gereken, uygulayabileceği şeyler. Bir de son olarak şunu sormak isterim. Bizi dinleyen dostlara önermek istediğin konuyla ilgili olabilir ya da ben bunu okudum, kesinlikle okuması gereken insanların dediğin kitaplar var mıdır ya da filmler var mıdır? Birkaç öneri verirsen bence insanlar önerilerden çok faydalanıyor, çok da verimli olacaktır.
Zevkle. Ama öncelikle, hepsinden önce, şu an sohbet ettiğimiz kanalın ismiyle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Kendine iyi davranla ilgili. Ben kendine iyi davranmayı son yıllarda becerebilen biriyim. Yani ben de kendime karşı çok haksızlık yapmış, kendine birazcık sert olmuş, birazcık acımasız olmuş biriyim. Bu yani benim kişiliğimle, mizacımla alakalı bir şey. Fakat yaş ilerledikçe bazı şeylerin biraz daha farkına varıyorsun. Son birkaç senedir ben kendime iyi davranıyorum. Yani neyle ilgili iyi davranıyorum? Başarısızlıkların hayatın bir parçası olduğunun farkındayım mesela. Bunu kabulleniyorum. Kayıpların, maddi kayıpların, manevi kayıpların, can kayıplarının hatta hayatın içerisinde olduğunu biliyorum ve bu konuda kendimi suçlamamaya gayret ediyorum. Arada bir hepimizin dibe vurduğu dönemler oluyor. Maddi manevi dibe vurduğu dönemler oluyor, ama senin o podcast'inin başlığı da olan şey kendine iyi davran, ki kitabının da adı o zaten, kendine iyi davran. Bence bizim için hiç unutulmaması gereken bir şey. Yani aslında her şey belki kendine iyi davranmakla başlıyor. Yani her yaş için aynı şey geçerli. Ben oğluma da onu söylüyorum. Arada bir geliyor bana, diyor ki ya baba bugün de çok kötü geçti. Oğlum ne oldu diyorum, hayırdır yani. Ya bugün de işte yapmam gereken ödevi yapamadım. İşte canım istemedi, bunaldım, sıcaktı. İşte arkadaşlarımla görüşemiyorum. Ya diyorum ki oğlum kendine birazcık iyi davran ya. Yani birazcık iyi davran. O kadar da kötü değil her şey. Bak bir sürü imkanın var. Olabilir. Bugün olmamış olabilir. Yarın olur. Takma kafana. O güzel bir bakış açısı bence. Bir tane kitap öneririm. Bugünkü sohbetimizle de alakalı olabileceğini düşündüm. Beni çok etkileyen bir kitap bu. Şu anlamda etkiledi. O kitabı okuyana kadar, kitapta bu arada Adam Grant'in Vermek ve Almak kitabı. Adam Grant'in iki tane güzel kitabı vardır. Bir tanesi budur, bir tanesi de orijinallerdir. Ama ben özellikle Vermek ve Almak'ı bu podcast'i dinleyenlere önereceğim.
Ben de okumadım, ben, notumu aldım.
Şöyle çok güzel bir kitap Beyhan. İnsanları ikiye ayırıyor. Verenler ve alanlar diye. Bir kere ben o kitabı okuduktan sonra korkunç bir verici olduğumu gördüm ben. Yani gerçek anlamda bir vericiymişim ben. O kadar olduğumu bilmiyordum, ama olumlu bir verici. Çünkü onların da olumsuzları var. Yani sakıncalı olan kısmı da var onun. Kitap şeyi çok güzel tarif ediyor. Alan insanların ve veren insanların kimler olduğunu. O kitabı okuduktan sonra ben düzenli olarak hayatımda belli aralıklarla belli insanları çıkarmıştım. Bana en büyük faydası o olmuştu. Çıkarana kadar da şeyi fark etmemiştim. Aslında o insanların benden ne büyük enerji, ne büyük zaman, ne büyük umut çaldığını, yani beni hayal kırıklıklarına uğrattığını. Kitap zaten onu söylüyor. Gerek şirketlerde, gerek ekiplerde, gerek kendi sosyal çevrenizde hangi insanları hayatınızda tutmanız lazım sonsuza kadar, hangi insanlarla sonsuza kadar vedalaşmanız lazım, aslında çok güzel anlatıyor. Üstelik de bunu çok güzel bilimsel araştırmaların sonuçlarıyla destekliyor. O kitabı alıp okumalarını çok arzu ederim. İkincisi de çok eski bir filmdir. Beni çok etkileyen, üzerine çok düşündüğüm filmlerden biridir. Bir gün eğer bir yerde hoca olursam böyle bir hoca olmak isterim dediğim filmdir. Yine Robin Williams'ın filmi o. Eğer bugüne kadar izlememişlerse Ölü Ozanlar Derneği'ni izlemelerini çok arzu ederim.
Gerçekten inanılmaz bir filmdir.
Evet.
Valla ben çok çok keyif aldım. Yani konuşacak o kadar çok şey var ki ama birazını da sonraya bırakalım isterim. Yani konuşacak konuları bitirmeyelim. Gerçekten çok güzel, çok verimli bir konuşmaydı. Buraya kadar dinleyen dostlara tekrar hatırlatma yapayım. Bu konuştuğumuz kitaplar, filmler hepsini açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Aynı zamanda Sertaç, Doktor Sertaç Doğanlay'ın LinkedIn, Instagram, YouTube hesaplarını da aşağıya ekleyeceğim. Kesinlikle bence takip etmelisiniz. Çok ilham verici ve güncel şeyler paylaşıyor. Çok faydası olacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ederim katıldığın için, beni kırmadığın için. İyi ki geldin.
Nazik sözlerin için, güzel sözlerin için ve davetin için ben çok çok teşekkür ederim. Burada olmak benim için de çok güzeldi gerçekten. Umarım senin vasıtanla, bu podcast vasıtasıyla daha önce tanımadığım insanlara da ulaşma, onlarla temas kurma şansım olur. Çok teşekkür ederim.
İnşallah. Ben de teşekkür ediyorum. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi davranın. Görüşmek üzere.